Ayrım 2, sayfa 2. Belirli amaçların gerçekleştirilebilmesi için oluşturan örgütlerin amaçlarına ulaşabilmeleri, örgüt ile işbirliği yapmış üyelerin katkılarıyla olanaklıdır. Bu nedenle örgütler ile örgüt üyeleri arasında sağlıklı ilişkilerin geliştirilmesi ve sürdürülmesi yaşamsal bir önem taşır. Başka bir deyişle bireylerin çıkarları ile örgütlerin çıkarları arasında tam bir uyumun bulunması gerekir. Bu bölümde insan ilişkilerinin doğası, amaçları ve önemi üzerinde durulmaktadır. Bu amaçla öncelikle örgüt kavramı açıklığa kavuşturulacaktır. Örgüt nedir? Toplumsal yaşam örgütlü yaşamdır. Çağdaş toplumlarda her birey doğumundan ölümüne kadar yaşamını örgütlerle ilişki içinde geçirir. Bir toplumda yaşayan tüm bireyler, kimi zaman örgütlerin etkin üyeleri, kimi zaman da örgütlerin ürettikleri mal ya da hizmetten yararlanan müşteriler durumundadır. Bir örgüt olan hastanelerde doğarız. Bir başka örgütün bizim için ürettiği besinlerle büyümemizi ve gelişmemizi sağlarız. Okul çağına geldiğimizde okul örgütlerinin vazgeçilmez parçaları oluruz. Okuldan mezun olduğumuzda toplumsal yaşamın bir başka örgütünde aktif olarak çalışmaya başlarız. Emekli olduktan sonra yine formal ya da informal örgütlerde çalışmalarımıza devam ederiz. Söz konusu örgüt insan ilişkisi, insanın yine bir örgüt olan cenaze işleri tarafından sonsuzluğa kadar uyuyacağı yere yerleştirilinceye kadar devam etmektedir. İnsanlar neden örgütlenme gereksinimi duymuşlardır? Bilindiği gibi insan dünya üzerinde var olduğundan beri doğa ile kıyasıya bir mücadele içindedir. Doğadaki diğer canlılar doğa ile uyum sağlarken insan doğa ile sürekli mücadele etmiş, doğayı kendi istek ve arzularına göre biçimlendirme yoluna gitmiştir. Bunun nedeni doğadaki diğer canlılara oranla insanın farklı özelliklerinin bulunmasıdır. Doğadaki tüm canlıların kendilerini düşmanlarına karşı koruyacak bir savunma organının, silahının bulunmasına karşın insanın aklı, düşünme ve gözlem yapabilme becerisinden başka silahı olmamıştır. İnsanın sahip olduğu fiziksel özellikler onun doğa ile mücadele etmesinde yetersizdir. İnsanda bir ayının pençesi, bir kuşun uçma özelliği, bir kartalın keskin görüşü, bir tavşanın çevikliği bulunmamasına karşın söz konusu zayıflığını giderecek araç gereçler yapmaya yarayan düşünsel beceriler bulunmaktadır. Bu beceriler sayesinde insan doğayı işleyebileceği, doğayı değiştirebileceği araç gereçler icat ederek ve doğa karşısında zaferler kazanarak yaşamını bugüne kadar sürdürme başarısını göstermiştir. İşte insanlar bu mücadele içerisinde tek başlarına gerçekleştiremediği işleri kendilerinde bulunmayan fakat çevrelerindeki bireylerde bulunan fiziksel ve düşünsel becerileri kullanma yoluyla gerçekleştirme yoluna giderek ilk örgütlenmeleri ortaya koymuştur. Günümüzün çağdaş toplumsal yaşamının temelini atan düşünce işte bu örgütlenme düşüncesi olmuştur. Günlük yaşamda kullandığımız anlamda örgütleri nasıl tanımlayabiliriz? Örgüt, ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelen iki ya da daha fazla kişinin bilinçli olarak eşgüdümlenmiş etkinlikleri sistemi olarak tanımlanabilir. Bir örgütün ortaya çıkması için önce ortak bir amaç bulunmalıdır. Bu ortak amaç, örgüt çatısı altındaki bireylerin herhangi bir sorunu olabileceği gibi doyurulması gereken bir ihtiyaç da olabilir. Amaç ne olursa olsun, örgütlenmenin başlatılabilmesi için amacın gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaya istekli yeteri sayıda bireyin bulunması gerekir. Yukarıda belirtildiği gibi ortak bir sorun ya da ihtiyaca sahip olan bireyler bir araya geldiğinde örgütlenmenin temeli atılmış olur. Bu aşamaya işbirliği aşaması denmektedir. Başka bir deyişle işbirliği amaca ortak olma durumudur. Bazı durumlarda insanlar katıldıkları örgütün amacını benimsemeyebilirler. Söz gelimi, siz sigara içmeyen bir kimseyseniz, çalışmak zorunda olduğunuz sigara fabrikasının amacı sizin amacınız olamaz. Fakat siz sigara fabrikasının amacını gerçekleştirme doğrultusunda çalışırsınız. Bu durumda da siz sigara fabrikasıyla işbirliği yapmış olursunuz. Öyleyse bir örgüt çatısı altına girmek için örgütün sahip olduğu amacın benimsenmesi değil, üyeleri tarafından kabul edilmesi gerekir. Doğaldır ki en etkili durum amacın hem kabul edilmesi hem de benimsenmesidir. Bu durumda bireylerin amaç doğrultusundaki performansları maksimum düzeye çıkabilir. Şekil 1'in 1'i. Örgütün iki temel boyutu. Etkililik, örgütsel beklentiler, bireysel beklentiler, yeterlilik, amaçlar. Şekil 1'in 1'inde de görüldüğü gibi tüm örgütlerde temel olarak iki boyut vardır. Birinci boyut örgüt boyutudur. İkinci boyut ise bireysel boyut. Bireysel boyuttan bakarsak bireylerin örgüte katılmaları ya da örgütle işbirliği yapmaları bireylerin sahip olduğu bireysel beklentilerin karşılanmasıyla ilişkilidir. Bireyler bir örgüte katılmak için örgütten bazı beklentilerin karşılanmasını isterler. Bu beklentiler her zaman maddi değildir. Bazı durumlarda bireylerin beklentileri maddi olmayan niteliktedir. Genel olarak bireyler örgütlerden fizyolojik ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda para istemenin yanı sıra güvenlik, toplumsal saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarını tatmin etmenin koşullarının sağlanmasını isterler. Bireylerinin söz konusu ihtiyaçlarını tatmin edebilen örgütler yeterli örgütler olarak adlandırılır. Örgütlerdeki bir başka temel boyut örgütsel boyuttur. Bu boyutta da bireyin örgüt için yapması gereken işler, oynaması gereken roller bulunmaktadır. Nasıl birey örgüte katılırken bir takım beklentilerinin yerine getirilmesini istiyorsa, örgütler de bireysel beklentilerini karşılama sözü verdiği bireylerden örgüt için bazı beklentileri yerine getirmesini ister. Bu beklentiler örgütsel beklentiler ya da bürokratik beklentiler olarak adlandırılır. Bu beklentilerin yerine getirilmesi, örgütün amacına ulaşmasının da temel koşuludur. Çünkü örgütün amacına ulaşabilmesi, tüm örgüt çalışanlarının kendi rollerini eksik oynamasıyla olanaklıdır. Bu iki temel boyut sürekli olarak birbirleriyle etkileşim halindedir. Bu ilişkinin daha somutlaştırılabilmesi için küçük bir örnek vermek istiyorum. Ellerinizi parmaklarınızın kapalı olduğu bir durumda birbirine paralel olarak yüzünüzün hizasında tuttuğunuzu ve iki elinizin arasında bir paket lastiği bulunduğunu düşünün. Üstteki eliniz örgütsel boyutu, alttaki eliniz de bireysel boyutu temsil etsin. İki elinizin birbirine yakın olduğu durumda paket lastiği gergin olmayacaktır. Lastiğin gergin olmaması ait olmayı ve iş doyumunu sembolize eder. Bu durumda örgüt ile birey arasında bir gerginliğin olmadığı söylenebilir. Lastik her iki tarafı da rahatsız etmeyecek konumdadır. Ancak lastik gergin olması durumunu, örgüt ile bireyin birbirinden uzaklaştığını ve bir çatışma durumunun söz konusu olduğunu gösterir. Bu durumda gergin olan lastik her iki elimize de acı vermektedir. Yani çatışma durumunda hem örgüt hem de birey zarar görebilmektedir. Gerilimin giderek artması lastiğin kopmasına neden olabilir. Lastik koptuğunda her iki elimize de çarpabilir. Ayrıca kopan lastik yüzümüze de çarpabilir. Burada yüzümüz çevreyi temsil eder. Yani çatışmadan örgütün çevresi de zarar görebilir. Örgüt ile birey arasındaki ilişkilerin kopması telafi edilemez sorunların ortaya çıkmasına da neden olabilir. Kopan lastiğin tekrar eski haline gelmesi çok kolay değildir. Geçici önlemler alarak lastiği bağlasanız bile bağlantı noktası her iki tarafa zarar vermeye devam edecektir. Öyleyse örgüt ile birey arasındaki ilişkilerin bozulmaması için gereken tüm duyarlılığın gösterilmesi önemli bir yönetim anlayışıdır. Yöneticilerin lastiği her zaman gergin tutmaması için birey ile örgüt arasında karşılıklı etkileşimi iyi gözlemlemesi ve bireylerin örgütten temin etmeye çalıştığı bireysel gereksinimlerin tatmin edilme yollarını açık tutmalıdır. Örgütler işbirliği yapmaya istekli, yeteri sayıda birey bulunduktan sonra oluşma aşamasında ilk adımını atmış demektir. Ardından yapılacak iş, yapılması gereken işlerin başka bir deyişle amacın işbirliği yapmaya gönüllü bireyler arasında paylaştırılmasıdır. Bu süreç iş bölümü olarak anılır. İş bölümü Durkheim'ın da deyimiyle toplumların temeli olduğu kadar örgütlerin de temelidir. İş bölümü ile örgüt çatısı altındaki bireylere verilenler aslında onların rolleri, sorumlulukları ya da bürokratik beklentileridir. İşbirliği ve iş bölümü yapmış bireylere sahip olmak örgütün amacına ulaşması için yeterli değildir. Bu bireylerin birbirleriyle uyumlu ve birbirlerinin etkinliklerinden haberdar bir biçimde çalışmaları ve örgütsel sorumluluklarını yerine getirmeleri zorunludur. Kısacası örgüt çalışanlarının tüm etkinliklerinin eşgüdümlenmesi yani koordine edilmesi gerekir. Eşgüdüm, işbirliği veya iş bölümü yapmış bireylerin birbirlerinin etkinliklerinden haberdar olması ve aynı amaca birlikte yürümesi anlamına gelmektedir. Bir okula birbirine benzer ya da aynı amaçları taşıyan öğretmenlerin eşgüdümsel çalışması, o okulun başarısını artırıcı bir etkendir. 50'ye yakın müzisyenin rol aldığı büyük filarmonik orkestralarda her müzisyen çaldığı müzik aletini ve çalması gereken bölümün notalarını alarak yerine oturur. Bu bir iş bölümüdür. Bu orkestrada işbirliği nasıl sağlanmaktadır? İşbirliğinin amaca ortak olmak anlamına geldiğini düşünürsek, bu orkestradaki müzisyenleri amaca nasıl ortak ediyoruz? Tabii ki onların bireysel beklentilerini karşılayarak. Eğer orkestramız profesyonel bir orkestraysa, müzisyenlere emeklerinin karşılığı olan ücreti veriyoruz. Eğer amatör bir orkestraysa, müzisyenlerin maddi olmayan beklentilerine cevap vererek onları amaca ortak ediyoruz. Bu orkestrada eşgüdümü sağlayan da orkestra şefidir. Orkestra şefi, müzisyenlerle arasında ortak olan bir sembol seti kullanarak müzisyenlere mesajlar göndermektedir. Bu mesajları deşifre eden müzisyenler, şefin isteklerini yerine getirerek istenen bir notayı, istenen zamanda ve istenen nitelikte çalmayı başarmaktadır. Eğer eş güdümü sağlayan bir şef olmasaydı ne olurdu? Tabii ki sahnenin değişik yerlerinde oturan ve birbirlerini göremeyen müzisyenler aynı anda istenen bir notayı çalamazlar ve orkestrada bir karmaşa ortaya çıkardı. İşte çalıştığımız örgütleri de bu orkestralara benzetmek mümkündür. Bir okulu bu orkestranın yerine koyarsak, okulda da işbirliği ve iş bölümü yapmış öğretmenler, yöneticiler ve eğitici olmayan diğer personel bulunmaktadır. Okulda eş güdüm sağlaması gereken okul müdürüdür. Eğer okul müdürü orkestra şefi titizliğinde okulunu eş güdümleyemezse, tıpkı orkestranın istenen amaca ulaşmayacağı gibi okul amacına ulaşamaz. Bu örnek tüm örgütlere uyarlanabilir. Bu noktada bir parantez açıp, yukarıda kısaca tartıştığımız örgütlerin üç önemli yapı taşı ile insan ilişkileri arasındaki bağlantıya dönelim. En genel anlamıyla insan ilişkileri becerisi, bireyin birlikte çalıştığı kimselerle olumlu ilişkiler kurabilme becerisi olarak düşünülebilir. İnsan ilişkileri becerisi gelişmiş olan bireylerin yoğun olduğu örgütlerin, insan ilişkileri sorunlarının çok fazla olduğu örgütlere oranla daha etkili olacaklarını tahmin etmek olasıdır. Örgüt oluşturma gereksinimi içindeki bireylerin kendi amaçlarına ya da sorunlarına benzer amaç ya da sorunları olan kimselere örgüt çatısı altına almaları, onları işbirliği yapmaya isteklendirmeleri insan ilişkileri becerisi oldukça ilişkilidir. Sağlıklı insan ilişkilerine sahip olmayan kimselerin işbirliğini gerçekleştirmeleri zor görünmektedir. Aynı şekilde örgütlerin temel yapısal süreçlerinden biri olan iş bölümü de insan ilişkileri becerisiyle yakından ilişkilidir. Eğer iş bölümü yapmakla yükümlü olan kimsenin sağlıklı insan ilişkileri becerisi yoksa, işleri örgüt çalışanları arasında dengeli ve rasyonel olarak yapması da zor görünmektedir. İnsan ilişkileri becerisi olumlu olmayan kimselerin birlikte çalıştıkları iş görenleri iyi tanıyamayacaklarını, böylelikle de yapılması gereken işi en iyi yapabilecek kimselere dağıtmayacaklarını tahmin edebiliriz. Yukarıda orkestra örneğinde değindiğimiz eş güdüm de diğer süreçler gibi iletişim ve insan ilişkileri becerisine dayanmaktadır. Doğaldır ki insan ilişkileri ve iletişim becerilerinden yoksun olan kimselerin eş güdüm yapabilmeleri çok zordur. İnsan ilişkilerinin tanımı. En geniş anlamıyla insan ilişkileri bir örgütte çalışan insanlar arasındaki her türlü etkileşimi içerir. Bu etkileşim kapsamında örgüt çalışanlarının çatışmaları, eşgüdümsel çalışmaları ve grup ilişkileri bulunur. İnsan ilişkileri inançlarımızın, tutumlarımızın ve davranışlarımızın bazen bireysel ve iş yaşamımızda niçin insan ilişkileri sorunlarına yol açtığını inceleyen, insan davranışını analiz eden, davranışsal ve kişisel gelişim sorunlarını çözmeye çalışan bir çalışma alanıdır. İnsan ilişkileri ve moral arasındaki ilişki. Yukarıdaki şekil 1'in en sağında yer alan bölümü, 90 derece saat yönünün tersine doğru döndürdüğümüzde ortaya çıkan şekil, insan ilişkileri becerisi ile moral arasındaki ilişkiyi analiz edebileceğimiz bir model ortaya çıkarmaktadır. Şekil 1'in ikisi, moralin bileşenleri. Rasyonellik, bürokratik beklentiler, örgütsel amaçlar, moral, ait olma, özdeşlik, gereksinimler ve güdüler. Kaynak. Şekil 1'in 2'de moralin bileşenleri gösterilmektedir. Moral şekle göre M eşittir F olarak tanımlanmaktadır. Şekilden de görebileceğimiz gibi bireysel beklentilerle bürokratik beklentiler arasındaki ilişki ait olma ilişkisi olarak adlandırılmaktadır. Eğer bir kimsenin bireysel gereksinimleriyle o kimsenin örgütsel rolleri arasında bir çatışma yoksa, birey kendini o örgüte ait olmuş hissetmekte ve örgütsel yaşamı onu mutlu etmektedir. Bunun tersi söz konusuysa, yani kişi örgütten bireysel beklentilerini yeterince karşılayamıyorsa ve üstelik örgütün kendisinden kendi gücü üzerinde roller oynamasını istiyorsa, kişi hiçbir zaman kendini o örgütün bir parçası olarak göremez. Kısacası çalıştığı örgüte ait olmakta zorluk çeker ve en kısa zamanda da örgütten kaçar. Bu noktada kendinizi düşünüyor olabilirsiniz. Siz de çalıştığınız örgütten özellikle maddi beklentilerinizi yeterince karşılayamıyor olabilirsiniz. Buna karşılık örgütün sizden bekledikleri de sizin gücünüzü aşmakta. Bu durumda siz hala çalıştığınız örgütte kalıyorsanız, sizi bu örgütte tutan başka güçlerin varlığı söz konusudur. Daha önce de belirtildiği gibi, insanların çalıştıkları örgütlerde karşılamaya çalıştıkları gereksinimler sadece maddi değildir. Maddi olmayan diğer beklentiler de kişilerin çalıştıkları örgütlere ait olmalarına neden olmaktadır. Söz gelimi bugün ülkemizde öğretmenler yaptıkları işe göre ya da yüklendikleri sorumluluğa göre çok az ücret almaktadırlar. Ancak bu satırları yazan, ülkemiz eğitim sistemi içerisinde çalışan öğretmenlerin pek çoğunun maaşını az bulmasına karşın yaptığı işten zevk aldığını, daha fazla para kazanabileceği bir iş bulsa bile öğretmenlik mesleğini yapmaya devam edeceğini, hatta kendi çocuklarının da öğretmen olmalarını arzu ettiklerini yaptığı araştırmalarda ortaya koymuştur. Bu öğretmenlerin çalıştıkları örgüte kendilerini bağlayan başka güçler bulunmaktadır. Bu da öğretmenlik mesleğinin kutsallığı ve çekiciliğinden başka bir şey olmasa gerek. 1983 yılında üniversiteye araştırma görevlisi olarak girdiğimde ayaklarım yere basmıyordu. Üniversiteye adımımı attığım andan itibaren tırmanmak istediğim kariyer merdiveninin ilk basamağına erişmiştim. Araştırma görevlisi olduğumda sahip olduğum bireysel gereksinimler maddiyattan çok maddi olmayan diğer beklentilerdi. En yoğunu da saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarımdı. Bir üniversite ortamında araştırma görevlisinin rol beklentileri nedir? O zamanlar bu soruya verdiğim yanıt şuydu. Araştırma görevlisi bölümde, fakültede yapılan araştırmalarda rol alır, bilimsel çalışma süreçlerinde yer alır. Ancak katıldığım bölümde araştırma görevlilerinin yaptığı işler sadece sınavlarda gözcülük yapmak ve hocaların bazı özel işlerini takip etmekte. Dolayısıyla benim bireysel beklentilerimle örgütsel beklentilerim arasında yoğun bir çatışma vardı ve bu çatışma moral düzeyimi oldukça düşürmüştü. Şekildeki ikinci ilişki rasyonellik ilişkisidir. Rasyonellik bürokratik beklentiler ile örgütsel amaçlar arasındaki ilişkiden kaynaklanır. Eğer bir örgütte gerçekleştirilmesi gereken amaçlara uygun bürokratik beklentiler belirlenmiş ve örgüt çalışanlarına sorumluluk olarak verilmişse bu örgütte rasyonellik vardır. Kısacası rasyonellik ya da ussallık diyebileceğimiz durum yapılan işlerin amacı gerçekleştirebilecek nicelikte ve nitelikte olmasıdır. Ülkemizdeki okulların özellikle ilköğretim okullarının amacı toplumun istediği bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış etkili vatandaşlar yetiştirmektir. Okullarda görev yapan bir takım rol beklentilerini yüklenmiş yöneticilerin, öğretmenlerin, eğitici olmayan personelin, kısacası okul ile ilişkili olan herkesin söz konusu amaca yönelik davranışlarda bulunması gerekir. Aksi takdirde okullarda rasyonellikten söz etmek mümkün değildir. Üçüncü ilişkimiz özdeşlik ilkesidir. Özdeşlik ilişkisi, örgütsel amaçlar ile bireysel amaçlar ve beklentiler arasındaki ilişkidir. Eğer bu iki boyut arasındaki ilişki olumlu yönde güçlüyse, birey ile örgüt özdeşleşmesi ortaya çıkar. Bireyin amaçlarıyla örgütün amaçları örtüştüğünde, birey ile örgüt özdeşleşmesi maksimum düzeydedir. Aksi takdirde bireyin bu örgütte kalması zorlaşır. Yukarıda moralin formülünü verilirken, moralin M eşittir F formülü ile rasyonellik, ait olma ve özdeşliğin bir fonksiyonu olduğu ifade edilmişti. Rasyonellik, ait olma ve özdeşlik arasındaki işaretin çarpma işareti olduğunu düşündüğümüzde ve çarpma işleminin özelliğinden dolayı söz konusu bileşenlerden birinin sıfır olduğu örgütlerde bireyin moralinin de sıfır olacağını tahmin etmek zor değildir. Aynı şekilde bileşenlerin hepsinin de yüksek değerlere sahip olması durumunda da örgüt çalışanlarının moral düzeyleri çok yüksek olacaktır. Bireysel beklentilerini istediği oranda karşılayan bir birey, ussallığın bulunmadığı bir örgütte yüksek moralli olamaz. Aynı şekilde kişi örgüt özdeşleşmesinin bulunmadığı örgütte istediğiniz kadar rasyonellik sağlayın, bireyin moralinin düşmesine engel olamayabilirsiniz. Bu noktada yine insan ilişkileri becerisiyle söz konusu moral bileşenleri arasındaki ilişkileri düşünelim. İnsan ilişkilerinin güçlü olmadığı örgütlerde örgütler bireylerin bireysel beklentilerini karşılamaya ne derece yardımcı olabilirler? Belki söz konusu bireylere yeterince para verebilirler. Ama biliyoruz ki insanların beklentileri sadece maddi olanlarla sınırlı değildir. Bireyin sahip olduğu güvenlik, toplumsal, saygı ve kendini gerçekleştirme gibi ihtiyaçları acaba yetersiz insan ilişkilerinin hakim olduğu örgütlerde yeterince sağlanabilir mi? Bu soruya olumlu yanıt vermek çok kolay değildir. Benzer şekilde insan ilişkilerinin zayıf olduğu örgütlerde rol beklentilerinin etkili bir biçimde yerine getirilmesi kolay mıdır? Bireyler örgüt içinde rol beklentilerini her zaman tek başlarına gerçekleştiremezler. Söz gelimi bir öğretmen, öğretmenlik sorumluluklarını yerine getirirken, okul içerisinde pek çok kimseyle etkileşmek ve birlikte çalışmak zorundadır. Rol beklentilerinin başarıyla gerçekleştirilmesi, öğretmenin söz konusu kimselerle başarılı ilişkiler kurmasına ve etkileşmesine bağlıdır. Dolayısıyla insan ilişkilerinin zayıf olduğu örgütlerde, bireyler rol beklentilerini de rahat ve etkili bir şekilde karşılayamazlar. Biliyoruz ki rol beklentilerinin yeterince yerine getirilmesi, örgütlerin amaçlarının gerçekleştirilmesiyle doğrudan ilişkilidir. Başka bir deyişle bireylerin örgütsel beklentilerini karşılamadıkları örgütler, amaçlarına ulaşamazlar ve yok olurlar. Örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesi doğrultusunda, bürokratik beklentileri yerine getirecek olan bireylerin moral düzeylerinin yüksek olması önemli bir koşuldur. Çünkü moral düzeyi düşük olan kimselerin kendilerinden beklenen rol ve davranışları yeterince oynayamayacakları beklenir. Bir örgütteki bireylerin kendilerinden beklenen davranışları istenen düzeyde sergileyebilmeleri için yönetimlerin personelin moral düzeylerini yüksek tutmak gibi bir misyonları olmalıdır. Personel moralinin yüksek tutulmasında yukarıda belirtilen modelin işletilmesi bir yol olarak izlenebilir. Bu modele göre personelin moral düzeyini yükseltmek isteyen bir yöneticinin yerine getirmesi gereken davranışlar şöyle özetlenebilir. 1. Öncelikle örgütün amacını açık ve net olarak tüm çalışanlara açık ve net olarak bildirilmelidir. 2. Örgütün amaçları belirli aralıklarla ve düzenli olarak yapılacak olan toplantılarda sık sık örgütün amaçları vurgulanmalıdır. Çünkü amaç yitimi örgütleri sonunu getirir. 3. Yöneticiler personelin bireysel beklentilerinin farkında olmalıdır. Bireysel beklentiler sadece maddi değildir. Personelin güvenlik, ait olma, toplumsal, saygı ve kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarının da tatmin edilmesine yardımcı olunmalıdır. 4. Personelin bireysel beklentilerinin yoğunluğu zaman zaman değişebilir. Bu değişmelerin izlenmesi gerekir. 5. Tüm personelin örgüt içindeki görev ve sorumlulukları açık ve net olarak belirlenir ve ilgili kişilere aktarılır. Bu sorumlulukların örgütün amacıyla tutarlı olmasına özen gösterilmelidir. Bürokratik beklentilerin personel tarafından anlaşılabilmesi için ihtiyacı olanlara iş başında eğitimler düzenlenebilir. 6. Personelin bireysel ihtiyaçları ile bürokratik beklentileri arasındaki denge korunmalıdır. Bunun için yöneticilerin adil ve tutarlı bir biçimde bireyleri ve yaptıkları işleri denetlemeleri gerekir. Görüldüğü gibi insanların oluşturduğu örgütlerin yaşamlarını sürdürebilmeleri bireysel beklentilerle bürokratik beklentilerin yerine getirilmesiyle olanaklıdır. Ait olma ilişkisinin sağlanabilmesi buna bağlıdır. Ait olma, rasyonellik ve özdeşlik ilişkilerinin sağlanabilmesi, örgüt içindeki insan ilişkilerinin güçlü olmasıyla mümkündür. İnsan ilişkileri olumlu olmayan örgütlerin amaçlarına ulaşma ve yaşamlarını sürdürebilme şansları düşüktür. Ayrım sonu.